Ayrım 20. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 323. Ömer Laçiner soruyor. Bir takım gizli demeyelim de açık ihalelerle fon aktarılmasına ve silahlı kuvvetlerin dokunulmazlığına son verilmeden Türk gladyosunu ortaya çıkartmak mümkün olabilir mi? Felis Kason tokat gibi bir cevap veriyor. Anayasa ve yasalarla soruşturmayla ilgili bir düzen getirilmişse savcı sadece onu takip etmelidir. Savcının işi var olan politikalara karşı gelmek ve adli soruşturmalar yapmak değildir. Savcının görevi yürürlükteki yasaları izlemek ve uygulamaktır. Ancak bir kötüye kullanma vatandaşların hakkına tecavüz olursa savcı müdahale eder ama savcı bağımsızsa. Savcının bunu yapabilmesi için sosyal, kültürel, demokratik bilinç açısından yeterli olması ve yasayı uygulayabilecek kapasitede olması gerekir. Tekrar söyleyeyim, savcıların öncelikli görevi yasaları takip etmektir. Türkiye'de bu soruşturma bilinen bütün usul yasalarını ihlal etmiştir. İmza atılan uluslararası anlaşmaları, insan hakları ihlal etmiştir. Anayasa ihlal edilerek anayasal güvence altındaki siyasi parti faaliyetleri bireyin düşünce ve fikir özgürlüğü, eylemler, yargılama konusu haline getirilmiştir. Savcılar mahkeme esnasında ve mahkemeyi atlayarak doğrudan sanıklardan belge almakta, bu durum sanıkların şikayetiyle ortaya çıktığında ise mahkeme başkanı savcıların aldığı belgeyi isteyip kayıtlara geçirmek yerine mübaşire azarlamaktadır. Savcılarsa işledikleri herhangi bir suç ortaya çıktığında yanlışlıkla olmuş diyerek hemen sıyrılabilmektedir. Kitapta bunun birçok örneğini okudunuz ama çarpıcı bir örnek daha vermek gerek. İşçi Partisi'nde bulunduğu iddia edilen bir CD'nin arama tutanaklarında olmadığı tespit edildi. CD isnat edilen suçun tek dayanağıydı ve delil torbasına sonradan eklenmişti. Fakat bu sonradan eklenen CD ile ilgili bir adet imzasız tutanak da dava dosyasında bulundu. Bunun üzerine İşçi Partili sanıklardan Nusret Senem ve avukatları mahkemeden bu tutanağın kim tarafından tutulduğunun açıklanmasını istediler. Çünkü bu tutanağı tutan her kimse o CD'yi torbaya ekleyen de o olmalıydı. Ancak yapılan birkaç başvuru sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine Nusret Senem söz alarak bu imzasız tutanağın kaligrafik incelemeye tabi tutulmasını talep etti. Tam o anda savcı Mehmet Ali Pekgüzel panik halde söze girerek tutanağın kendisi tarafından yazıldığını itiraf etti ve dosyaya sehven yani yanlışlıkla koyulduğunu açıkladı. Şimdi ortaya çıkan soru şudur ki bu tutanak madem yanlışlıkla koyulmuştu ve kendi el yazısı olduğunu savcı biliyordu, o halde neden yazı incelemesi talep edilene kadar bekledi? Belki bu noktaya gelmeden konu kapanır umuduyla mı? Şimdi bir daha soruyorum. Felis Kason gerçekten konuştuğu kişilerin kim olduğunu biliyor mu? Ve de bu davanın İtalya'da görülen davayla bir benzerliği var mı? Felis Kason, adli polis savcıya bağlıdır. Soruşturmayı yürüten polisler resmen savcıya bağlıdır ve onun emrine göre hareket ederler. Adli polis olması şart. Anayasada savcı ve hakimlerin bağımsızlığı garantiye alınmıştır. Yoksa adaletin sağlanması mümkün olmaz. Türkiye'de polis doğrudan yürütme organına bağlı. Polis siyasi iktidarın her değişiminde atamalar yoluyla siyasi bir değişim geçiriyor. İktidar değiştiği zaman kritik yerlerdeki kadrolar da değişiyor. Bu değişim öyle bir hal alıyor ki polis teşkilatında görevli polis memurları yıllarca Amerika'da kalabiliyor. Orada cemaate yakınlığıyla bilinen vakıf ve düşünce kuruluşlarında görev alabiliyor. Gazetelerde TSK'ya saldıran ve davaya doğrudan müdahale eden yazılar yazabiliyor. Veya bir cinayetin azmettiricisi olarak Hrant Dink cinayeti, hapiste bulunan birinin polis muhbiri olduğu ortaya çıkabiliyor. Sonra onun hakkında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı tarafından başına gelenlere ne kadar üzüldüğüne dair bir açıklama yapılabiliyor. Şimdi soruyorum, bu polis tarafsız soruşturma yapabilir mi? Genç siviller, Kason'un anlattığı polis tipini gerçekten anlayabilmişler mi acaba? Felis Kason, gladyo özenle seçilmiş, çok dar işlevsel bir yapıdır. zaten çok genişlememesi ve birden fazla hedefle uğraşmaması gerekir. Çünkü gizli kalmalıdır. Eğer hem sayı hem de işlev bakımından çok yayılsaydı daha kolay ortaya çıkarılabilirdi. Mafya ile direkt bağlantıya girmez. Bu özel yapı devamlı aynı kalmaz, değişir. Önceleri Sovyet ve komünizm tehlikesine karşıydı ama sonra iç siyaseti kontrol etmeye başladı. Türkiye'de. Türkiye için bu karşılaştırmayı yapmak aslında çok kolaydır. Çünkü Felis Kason örgütün anatomisini kabaca da olsa çiziyor. Türkiye'de Sovyetlerin yayılma ihtimaline karşı kurulmuş olan Komünizmle Mücadele Derneği'nin kurucularından biri F. Gülen değil midir? Aynı amaca hizmet eden derneklerden biri MTTB değil midir? Ve birçok üyesi şu anda iktidar partisinde milletvekili veya bürokrat değil midir? Fethullah Gülen şu anda Amerika'da değil midir? Bu dernekler şu anda iç siyaseti kontrol eden siyasi görüşün temsilcileri değil midir? Bir siyasetçiyi RTE daha milletvekili bile değilken ABD başkanı ile buluşturanlar kimlerdir? Bir belediye başkanı RTE ile Richard Perle ilişkisini kuranlar kimlerdir? Daha milletvekili bile olmayan bir siyasetçiyi RTE dünya sermayesinin vitrine çıkaranlar kimlerdir? CIA ajanı Mark Paris ile hangi gazeteciler yemek yiyebilmektedir? Fethullah Gülen vaaz kasetleriyle cemaatine adliyelerde kadrolaşmasını bundan yıllar önce emretmemiş midir? Bilderberg toplantılarına çağrılan toplam kaç gazeteci vardır ve bunlar siyasi iktidarla ne kadar yakındır? Başbakanın oğlunun Harvard'da okuması için aracı olanlar kim veya kimlerdir? Onların Türkiye'deki bağlantıları kimlerdir? Sovyetler tehlikesi varken iktidarlar bu dernekleri desteklemiyorlar mıydı? Şimdi bu tehlike yok ve bu yapıların mensupları liberallerle beraber ılımlı İslamcı olmadılar mı? Ve yine iktidar tarafından desteklenmiyorlar mı? Görüldüğü gibi Kasım, şu anda hapislerde çürütülenleri değil, bu kara propagandanın mutfağındaki mutfak personelini tarif ediyor. Mahkeme salonunda duruşmalar sırasında söylenen ve anahtar ölçüsünde önem taşıyan bir cümleyi aktarmalıyım. Gladio daima iktidardadır, muhalefette olmaz. Çünkü yapısı buna müsait değildir. Gladio daima iktidarda olmak için tasarlanmıştır. Peki o halde şimdi de şu soruyu sormalıyız. Savcı Kason gerçekten Gladio'yu mu temizledi yoksa Gladio'nun şekil değiştirdikten sonra kalan kalıntılarını mı? O yapı gerçekten tasfiye mi edildi, demokrasi, özgürlük, çok kültürlülük vesaire gibi söylemlerle elbise mi değiştiriyor? Cevabı için bize bir fikir vermesi adına yine Kason'un kendi sözlerine bakalım. Yeni Başbakan Berlusconi geldiğinde yasaları kendisi ve grubu lehine değiştirmeye başladı. Savcılara ve kendine çıkar sağlayacak olan başkalarına rüşvet veriyordu. Yeni hükümet geldiğinde davalar hızla kapanmaya başladı ya da yasaları değiştirdiler. Şimdi ise biz o yasalara uymak zorundayız. Hukuk o an güçlü olanın kendisi için kullandığı bir şey olamaz. Berlusconi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kızının nikah şahidi olacak kadar yakını değil midir? Şimdi soruyorum. Gladio gerçekten bitti mi İtalya'da yoksa şekil değiştirip iktidardaki yerini muhafaza etmeye devam mı ediyor? Gladio yargılıyor mu, yargılanıyor mu? 13.7.2009 tarihli Hürriyet gazetesinde Nuray Mert'in köşesinde İtalya'daki Beyazetler operasyonunun ünlü savcısı Di Pietro'nun İtalya'nın diktatörlüğe gittiği ve bunun için İtalya'ya uluslararası baskı yapılması gerektiği mesajını içeren bir ilanı gazetelere verdiği yazıyordu. Düşünebiliyor musunuz? O kudretli savcının gazetelere ilan vermekten başka yapacak bir şeyi kalmamış. Aslında kendimize sorduğumuz soruların cevapları belli değil mi? Sempozyuma dönelim. Ahmet Parlak Kasun'a soruyor. Savcı Zekeriya Öz'le karşılaşsaydınız ona ne derdiniz? Felis Kasun, kesinlikle yasalara saygılı olmalı. Hiçbir konuda kesinlikle hata yapmamalı. Yoksa soruşturma iyice zorlaşır ve karışık hale gelir. Ama ilk önce yasalara saygılı olmalı. Bu kitapta yazılan bütün o hukuksuzlukları delil imal etme çabalarını bizzat yaşayan birisi olarak iddianame savcılarının herhangi bir şeye veya herhangi birine saygıları var mı bilmiyorum. Ama yasalara karşı saygılarının olmadığını çok iyi biliyorum. O sempozyumda Kasson ulaştığı belgelere göre CIA'nın sadece gizli faaliyetleri değil İtalyan sağ partilerini de desteklediğini söylüyor. Kasson'a göre Gladio bir CIA kuruluşu ve Kasson bu sözleri söylerken yanında demokrasi havariliği yapanların hepsinin Amerikancı olduğunu biliyor mu acaba? Ya şu anda hapislerde çürütülenlerin hepsinin anti-emperyalist ve Amerikan karşıtı olduğunu biliyor mu? Felix Kasson yanlış yerde doğruları söylüyor. Bu doğrular her ne kadar muhataplarının yüzlerinde tokat gibi patlıyor olsa da. Bizim ülkemizdeki hukuk katliamı ile Felix Kasson'un anlattıklarının arasında büyük bir uçurum var. Burada hukuk falan yok. Jones Walter, Nazi Hukuk Anlayışı isimli kitabında Nazi hukuk kuramını şöyle ifade eder. Hukuk bir araçtır, kendisinin bir değeri yoktur. Bu nedenle hukuka saygıda burjuva liberalizminin modası geçmiş hurafelerinden biridir. Burada yaşananlar ve bu kitapta okuduklarınız, Felix Kasson'un tarif ettiği hukuk anlayışı ile mi örtüşüyor, yoksa Jones Walter'ın tanımladığı Nazi hukuk anlayışı ile mi? Yorumu ve takdiri sizlere bırakıyorum. Bu süreç aslında adına Gladio dedikleri örgütün tasfiyesi değil, bir yılanın gömlek değiştirmesidir. Bu arada eski deri kötü ilan ediliyor ve bu deri üzerinde tepiniliyor. Eski deri çoktan yok olmuş olduğu için sanal bir deriden bahsediliyor. Bu deri tarif edilerek linç ediliyor. Kasson'un yaptığı derinin bir kısmını linç etmekti. Burada ise eski deri bile olmadığı için sadece tarif ediliyor ve eski deri yerine yılanın düşmanları itham ediliyor. Elle tutulan, gözle görülen bir şey olmadığı için de delil imal ediliyor. Yasalar çiğneniyor, sahte mahkeme kararları alınıyor. Bakın mahir kaynak bu konuda ne diyor? Soru: peki hocam, son zamanlarda medyada en çok yer bulan haberlerden birisi Ergenekon soruşturması. Hakkında birçok iddia var. Olay mahkemeye intikal ettiği için fazla ayrıntıya giremiyorum. Sizin yorumunuz nedir? Bu olay sizin yeni tabirinizle akil devlet kapsamına girer mi? Cevap: Ergenekon soruşturmasında Ankara'da kapalı otoparkta bırakılan patlayıcı yüklü araç eyleminin bu örgüt tarafından yapıldığı söyleniyor. Toplumu yönlendirmek amacıyla yapılan eylemlerin başarısının temelinde adres konusundaki yanılgılar vardır. Bir örgüt, karşı örgütün suçlanmasını sağlayacak eylemler yapar, zaten bunu kabule hazır olan kamuoyu ileri sürülen iddiayı kabul eder. Güvenlik güçlerinin yanlış adrese sahip çıkması iki nedenle olabilir. Ya eylemci örgütün siyasi üst kanadı güvenlik güçlerine etki edebilmektedir ya da asıl faili bulmakta başarısız olan güvenlik gücü hazır bulduğu zanlılarla yetinir ve başarısızlığını örter. Bazen başlangıçta böyle bir örgüt olmasa bile hayali bir örgüt yaratılarak eylemlere onun imzası atılır. Burada hakim olan düşünce şudur: amaç toplumu belli bir yönde şartlandırmaksa örgütün varlığının ya da yokluğunun başlangıçtaki hedefinin anlamı yoktur. Operasyonu yapan güç bu örgütün arkasına saklanarak istediği sonuçları elde eder. Mahir Kaynak, Derin Devlet, Profil Yayıncılık, Mart 2008, İstanbul, sayfa 38-39. Tüm bu anlatılanlardan sonra ilk bakışta hükümete fayda sağlıyormuş gibi görünen, hatta çoğu zamanda hükümetin gündemi örtbas etmek için arkasına saklanma hatasını yaptığı bir iddialar mezbeliliğinin aslında iç yüzü budur. Olayları fazla derinlemesine inceleyemeyen gözler, ki buna özellikle hükümet de dahil, hükümetin bu davanın arkasında olduğu, savcılara destek olduğu gibi bir izlenime kapılabilir. Bu son derece vahim bir durumdur, ancak durum pek de öyle görünmüyor. Bütün bu anlatılanlardan ve yaşananlardan sonra karşımıza kaçınılmaz bir soru çıkar. Soru şudur: hükümet mi bu davaya destek oluyor, yoksa bu davayı kurgulayanlar mı hükümete destek oluyor? Bu soru daha cevaplanmadan çok daha mahşeri bir başka soruyu doğurur. O soru da şudur: Bu bir destek midir, yoksa bir illüzyon mu? Ve bu illüzyon yuvarlanan uçurumun gizlenmesini mi sağlıyor? Eğer kendisine bu soruları sorabilecek kalibrede bir hükümet olsaydı, eminim bu çukura da düşmemiş olurdu. Bu soru, bu kitapta sorulan tüm soruların ve delilleriyle anlatılan tertibin önümüze zorunlu olarak getirdiği bir sorudur. Bu sorunun cevabını hemen fikir beyan eden değil, olayların farkına varan beyinlerin yorumuna bırakıyorum. Sadece yardımcı olabilmek adına birkaç cevapsız soru daha soracak ve kenara çekileceğim. Bu operasyonun mutfağındakilere pişirdikleri yemeğin malzemesini kim veriyor? Mutfaktakilerin hükümet üzerindeki etkisi hangi boyuttadır? Bu operasyonun gerçek hedefi nedir? Bu operasyonun yaşanan talihsiz polemikler sayesinde kırılıp dökülen onca kurumsal ilişkiyi de düşünerek Türkiye'ye ve AKP'ye faydaları ve zararları nelerdir? Gerçekten Türkiye'de bir darbe olabilir mi? Olmazsa niye olmaz? Darbe yapacak bir gücün ilk etapta ekonomiyi stabilize etmek için ihtiyaç duyacağı para ne kadardır ve bu parayı bulmak bugünkü koşullarda mümkün müdür? AKP bir darbe veya darbe ihtimaliyle mazlum durumuna düşerse mi daha çok siyasi fayda elde eder, yoksa altında ezildiği ekonomik ve siyasi buhranın sonuçları ile tek başına yüzleşirse mi daha çok siyasi fayda elde eder? Bu operasyonun hedeflediği söylenen kazanımlar nelerdir ve bunların ne kadarı şu ana kadar elde edilmiştir? Elde edildiği iddia edilen bir fayda varsa bunun toplumsal refah olarak yansımaları nelerdir? Gerçekten bahsedildiği gibi bir derin yapı varsa ve iddia edildiği gibi hükümetler yıkan, hükümetler kuran onlarca terör örgütünü, dış ilişkiyi, medyayı kontrol edebilecek kadar güçlüyse, bu yapıyı bertaraf etmek, 1 milyar dolar borç bulabilmekten aciz, yolsuzluklara gırtlağına kadar gömülmüş, iç ve dış borç batağında yüzen bir hükümetin becerebileceği bir iş midir? Bu operasyonun ABD'nin gelecek planları açısından yararları ve zararları neler olmuştur? Türk ordusuna yapılan bu psikolojik saldırının sebebi, Türk ordusunun ABD'nin istediği neyi yapmamasıdır veya istemediği neyi yapmasıdır. Aslında bu kitapta ortaya konulan her şey bu soruların cevaplanabilmesi için gerekli fikri veriyor. Bu soruların tamamına kıymetli okurlar, sizler cevap vereceksiniz. Son olarak geldiğimiz noktayı dikkatle tahlil etmeliyiz. Şu anda dağlarda terörle mücadele ederken aynı zamanda Silivri Mahkemesi'nde terörist olmak suçlamasıyla yargılanan Türk subayları vardır. Çelişkiye bakınız, savcılar bir subay hakkında terör örgütü üyesi suçlamasında bulunuyor ama o adam TSK tarafından terörle mücadele etmekle görevlendirilmiş. Her an bir mayına basabilir, her an bir dağın başında kahpe bir kurşunla şehit olabilir. Ama savcılara göre o adam terörist. Türk ordusuna göre ise terörle mücadele görevini sürdürmesinde hiçbir sakınca yok. Mustafa Kemal ve arkadaşları da kurulan olağanüstü mahkemelerin kararları ile eşkıya olarak yargılanmamışlar mıydı? Türk aydınları ve ömrünü terörle savaşarak geçiren Türk askerleri şehir dışında esarete dönüşmüş bir tutuklulukla yargılanıyorlar. Ziya Gökalp ve arkadaşları da olağanüstü mahkemelerde yargılanıp Malta zindanlarına sürülmemişler miydi? Türk milletini yıllarca kan ve gözyaşına boğan ve hala boğmaya devam eden bir bölücü terör örgütünün elebaşı, Türk devletine yol haritası çiziyor, hem de bunu örgütünün Mehmetçik kanını akıttığı ilk eylemin yıl dönümünde yapıyor. Verilen beyanlardan belli oranda mesafe alındığını ve görüşmelerin sürdüğünü anlamak için kahin olmaya gerek yok. Bizzat Cumhurbaşkanı tarihi fırsat diye reklamlar yaparak bu sürecin bayraktarlığını yapabilmektedir. Geçmişi ne çabuk unuttuk. 8 binden fazla şehit, 10 binden fazla gazi ve gerçekleştirilen 50 bin civarında hain saldırı. Osmanlı'yı yeniden kurma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter ve laik yapısını değiştirerek din temelli bir federasyona dönüştürme çabaları artık açıkça ifade edilir olmuş, hatta bazı yasa değişiklikleriyle ilk basamakları döşenmeye başlanmış. Mesela Cumhurbaşkanı'nın seçimle gelmesi ve yetkilerinde yapılacak artış. Bölge istinaf mahkemeleri, yerel yönetimler yasası, AB uyum yasaları, bölge kalkınma ajanları. Bu gelişmelere koşut olarak da politize olmuş bürokratlar, yargı mensupları, kolluk güçleri. Tüm bu değişikliklerin nihai amacının karşısında ise ne yazık ki rejimin teminatı olarak bir tek ordu kalmıştır. İşte bu yüzdendir bu saldırı. Bu öyle bir boyuta gelmiştir ki isimsiz bir ihbar veya bir şifahi beyan onlarca subay, assubay ve hatta generali yıllarca hapsetmeye yeter sayılmaktadır. Bu öyle bir boyuta gelmiştir ki isimsiz bir ihbar askeri birliklerin içine girilerek kepçelerle kazılar yapılmasına yetmektedir. Bu öyle bir hale gelmiştir ki milletvekilleri Türk askerlerini kendi askerlerini öldürmekle suçlayacak kadar cüretkar olabilmektedir. Mesela AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, Aktütün saldırısının izlerini Ergenekon iddianamesinde bulmak mümkündür. Ergenekon askerlerini yakalarsanız işte böyle olur demeye getiriyor. Zaman 9 Ekim 2008 diyebilmektedir. AKP Milletvekili Abdülmuttalip Özbek, 21 Temmuz 2009 tarihinde saat 24 sularında Habertürk televizyonuna çıkıp canlı yayında Abdullah Öcalan'ın fikirlerini dikkate almak zorundayız diyebilmektedir. Bir başkası AKP Milletvekili İhsan Aslan, bir adım daha ileri gidip Mehmetçiğe haince kurdukları pusularda ölen PKK'lı teröristlerin annelerinin elini öpebilmektedir. Bir yanda askerler dağlarda terörle mücadele ederken, diğer yanda ülkeyi yönetenler terörle müzakere edebilmektedir. Açılım planları gelmekte, yol haritaları çizilmektedir terörist başı tarafından. İşte halimiz budur kıymetli okurlar. ABD Irak'tan çekilmek zorundadır ve bunun için tek çaresi Türkiye'ye Musul'u teklif ederek Irak'ı çıkaracağı Arap-Kürt çatışması ile resmen şu anda fiilen bölünmüş durumda üçe bölmek, Kürt bölgesini de Türkiye'nin sözde hamiliğine bırakmaktır. İşte bizim neo-Osmanlıcı küçük kafalıların önüne konulan havuç budur. Ancak bu daha sonra Türkiye'yi birkaç parçaya bölerek federe hale getirmenin en büyük adımıdır. Dün Şerif Hüseyin İngilizler için neyse bugün Talabani ve Barzani ikilisi de ABD için odur. Manzarayı dikkatle izleyin kıymetli okurlar. Türk tarihinin en karanlık sayfalarının yazılmasına tanık oluyorsunuz. Ayrıca bu manzarayı bugün belli çevrelerin desteğini ve kendilerine sağlanan gücü kullanarak hükümet edenler de dikkatle izlemelidirler. Manzara onların gördükleri gibi de olmayabilir. İllüzyon bitip bazı gerçeklerle yüz yüze geldiklerinde sahip olduklarını sandıkları güce aslında hiç sahip olmadıklarını görebilirler. Machiavelli Hükümdar isimli kitabında şöyle demişti. Herhangi bir hükümdarlığı içeriden bazı kimselerle anlaşarak ele geçiren bir yeni hükümdara önemli bir hususu hatırlatmak isterim. Kendisine yardımcı olan kimselerin bu işi hangi nedenlerle yapmış olduklarını iyice incelemelidirler. Çünkü bu kişiler bu işi eğer içlerinden gelen bir sevgiyle değil de sırf mevcut yönetimden hoşnut olmadıkları için yapmış bulunuyorlarsa, yeni hükümdar bu kimselerin dostluğunu korumada bir hayli zorlanacak demektir. Çünkü onun bu kimseleri hoşnut etmesi mümkün değildir. Machiavelli, Hükümdar, Bölüm 20. Çeviren Kemal Karabulut. Sosyal Yayınlar, İstanbul, Eylül 1998, sayfa 223. Kıymetli okurlar, ben yukarıda sıraladığım ve takdirlerinize bıraktığım bütün soruları cevaplayamam. Ama neden bu hale geldik sorusu için bir cevabım var. Eski bir Türk atasözü şöyle der. Göç kervanı geriye dönünce uyuz eşek başa geçermiş. 20. ayrımın sonu sayfa 334.